Ayrım 8.
Bir hanedanın nitelikleri nelerdir? Milli olmalıdır, yani uzaktan devrimci, işlenen fiillerle değil, kabul edilen fikirlerle. Devrimci geçmişten meydana gelmeli, tarihi olmalıdır, gelecekten meydana gelmeli, sevimli olmalıdır. Bütün bunlar niçin ilk devrimlerin ancak bir adam bulmakla, Cromwell'le, Napolyon'la yetindiklerini, İkincilerin ise neden mutlaka Brunswick sülalesi, Orlean sülalesi gibi bir aile bulmak istediklerini açıklar. Kral hanedanları her dalı yere kadar eğilerek orada köklenip ağaç olan incir ağaçlarına benzer. Her dalı bir hanedan olabilir, bir tek şartla, halka kadar eğilmek şartıyla. İşte kurnazların görüşü budur. Onlara göre asıl büyük hüner şudur. Başarıya bir parça felaket havası vermeli ki bundan faydalananlar korksunlar. Bir işe girişme adımını korkuyla süslemeli, geçişin eğri çizgisini ilerlemeyi yavaşlatacak kadar arttırmalı, bu şafağı donuklaştırmalı, heyecanın sert yanlarını belirtip ortadan kaldırmalı, köşeleri tırnakları kesmeli, zaferleri pamuklara sarmalı, hakkı kürkler içine saklamalı, halk denilen devi yumuşak yünlüler içine sarıp çabucak yatırmalı. Bu aşırı sağlığı perize sokmalı. Herkül'e yeni hastalıktan kalkmış gibi davranmalı. Olayı tedbire batırmalı. Ülküye susamış düşünürlere, ıhlamura katılan bengi susunmalı. Başarının aşırısına karşı tedbirli bulunarak devrime bir külah geçirmeli. 1830 İngiltere'nin daha 1688'de kullandığı bu görüşü uyguladı. 1830 bayırın yarısında duran bir devrimdir, ilerlemenin yarısı yarım hak. Mantıksa aşağı yukarı diye bir şey bilmez, tıpkı güneşin mumdan haberi olmadığı gibi. Devrimleri yarı yolda durduran kim? Burjuvalar. Niçin? Çünkü burjuva demek hoşnutluğa eren çıkarlar demektir. Dün iştahtı, bugün bolluktur, yarın tokluk, usanç olur. 1814'te Napolyon'dan sonraki olay 1830'da 10. Charles'dan sonra tekrarlandı. Yanlış yere burjuvaları bir sınıf yapmak istediler. Burjuvalar halkın memnun edilen bir parçasıdır ancak. Burjuva artık oturmaya vakit bulmuş insandır. Sandalye toplumsal bir sınıf değildir. Yalnız bir an önce oturabilmek için İnsanlığın yürüyüşü bile durdurulabilir. Bu çoğu zaman burjuvaların hatası olmuştur. Bir hata işlediği için toplumsal bir sınıf olmak gerekmez. Bencillik toplum düzeninin bölümlerinden birisi değildir. Kaldı ki bencilliğe karşı bile adil olmak gerek. 1830 sarsıntısından sonra milletin burjuvalar denilen bu parçasının can attığı durum, ilgisizlikle, tembellikle karışan, İçinde biraz utanç da bulunan hareketsizlik değildi. Hayallere açık, ani bir unutma demek olan uyku değildi, mola vermekti. Mola, garip, adeta çelişen çifte anlamlı bir kelimedir. Yürüyüş halinde bir topluluk, yani hareket, durma, yani dinlenme. Mola, güçlerin onarılmasıdır. Silah elde, uyanık dinlenmedir. Nöbetçilerini yerleştiren, tetikte bulunan bir oldu bittidir. Mola demek dün savaş, yarın savaş demektir. 1830'dan 1848'e kadar olan aralıktır bu. Bizim burada savaş dediğimiz pekala ilerleme adını da taşıyabilir. Öyleyse devlet adamlarına olduğu gibi burjuvalara da şu mola kelimesini anlatacak bir adam isterdi. Her ne kadar şöyleyse de diye başlayacak biri. Karışık bir kişi, hem devrim hem değişmezlik olan, başka bir deyimle geçmişin gelecekle açık hesap görmesiyle bugünü sağlamlaştıran bir kimse. Bu adam elde hazırdı. Adı Louis Philippe d'Orléans'dı. 221'ler Louis Philippe'i kral yaptılar. Lafayette taç giyme törenini üzerine aldı. Ona cumhuriyetlerin en iyisi adını verdi. Paris Belediye Sarayı Reims Kilisesi'nin yerini aldı. Dipnot, 496'da Clovis'in Saint-Rémy Piskoposu tarafından orada vaftiz edilmesinden sonra Fransa kralları gelenek olarak Reims Kilisesi'nde taç giyerlerdi. Bir yarım tahtın tam taht haline getirilmesi 1830'un eseri oldu. Kurnazların işi bitince elde ettikleri sonucun kusuru ortaya çıktı. Bütün bunlar hakkın dışında olmuştu. Mutlak hak bağırdı. İtiraz ediyorum. Sonra korkunç şey karanlıklara çekildi. 3. Louis Philippe. Devrimlerin kolu korkunç, eli uğurludur. Sert vururlar ama iyi seçerler. Hatta 1830 devrimi gibi tamamlanmamış bile olsa, bozulmuş, soysuzlaştırılmış, ikinci derecedeki devrimler derecesine düşürülmüş bile olsa, kötü sonuca varmamak için içlerinde hemen daima yeteri kadar kutsal bir uyanıklık kalır. Gözden kaybolmaları hiçbir zaman ortadan çekilme değildir. Ama gene de pek yüksekten böbürlenmeyelim. Devrimler de aldanırlar, pek ciddi yanılmalar görülmüştür. 1830'a dönelim. 1830 yoldan çıkmakla talihli oldu. Kısa kesilen devrimden sonra düzen adını alan kuruluşta kral krallıktan daha iyiydi. Az rastlanan bir adamdı Louis Philippe. Tarihin mutlaka hafifletici sebepler bularak bağışlayacağı bir babanın oğluydu. Yalnız babası ayıplanmaya layık olduğu kadar kendisi saygıya layıktı. Bütün özel meziyetleri, birçok da genel meziyetleri vardı. Sağlığına, servetine, kişiliğine, işlerine çok dikkat ederdi. Bir dakikanın değerini bilirdi ama her zaman bir yılın değerini ölçemezdi. Kanaatkar, sakin, yumuşak başlı, sabırlıydı. Babacan, uysal yaratılışlıydı. Eşiyle yatardı. Eskiden ağabey neslinin gayrimeşru ilişkilerini ortaya sermelerinden sonra şimdi de meşru mahremiyetleri göstererek böbürlenme modası başlamıştı. Onun da sarayda yatağını halka göstermekle görevli uşakları vardı. Bütün Avrupa dillerini bilirdi, daha da nadir olan şey bütün çıkarların dillerini bilir konuşurdu. Orta sınıfın olağanüstü temsilcisiydi ama onu aşardı, belli ki ondan çok daha üstündü. İçinden çıktığı soya değer vermekle birlikte içindeki özel değerine göre kendini kıymetlendirmek, özelliği olan hanedan konusunda bile kendini Bourbon değil de Orlean ilan etmek dirayetini göstermişti. Prens hazretleri olduğu süre hükümdar ailesinin en birinci gerçek prensiydi ama kral hazretleri olduğu gün tam bir burjuva oldu. Halk içinde pek dağınık, aile içinde pek özlü konuşurdu. Onun için cimri derlerdi ama ispatı yoktu. Aslında kendi keyifleri ya da görevleri için kolayca eli açık davranabilen tutumlulardandı. Okumuştu ama edebiyata karşı fazla duygulu değildi. Asılzadeydi ama şövalye değildi. Sade, sakin, güçlüydü. Ailesi de bütün hanedan da kendisini pek severdi. Hoş sohbetti. Doğru yolda bir devlet adamıydı. İçinden soğuktu ama yakından ilgilendiren bir konu onu hemen sarıverirdi. Daima yakın geleceğin işlerini yönetirdi. Ne kin duyabilirdi ne minnet, orta çapta kimselere karşı üstünlükleri hiç acımadan kullanırdı. Tahtların altında gizlice homurdanan esrarlı ittifakları, parlamento çoğunluklarınca haksız çıkarmakta ustaydı. Açık yürekliydi. Bazen içini dökmekte ihtiyatsız davranırdı ama bu ihtiyatsızlıkta da olağanüstü becerikliydi. Tedbiri, görünüşü, maskesi boldu. Avrupa'nın Fransa'sını, Fransa'nın Avrupa'sını korkuturdu. Şüphe götürmez derecede memleketini severdi ama ailesini tercih ederdi. Otoriteden çok saltanata, vakardan çok otoriteye değer verirdi. Bu uğursuz yanı da olan öyle bir eğilimdir ki, her şeyi başarıya döndürdüğünden hileyi kabul eder, küçüklüğü, alçaklığı kesin olarak reddetmez. Ama bir de faydalı yanı vardır ki, siyaseti şiddetli sarsıntılardan, devleti kırıklardan, toplumu felaketlerden korur. İnce eleyip sık dokurdu. Dürüst, uyanık, dikkatli, usluydu. Yorulmak nedir bilmezdi. Bazen kendi kendini yalanlar, çelişmelere düşerdi. Ancon'da Avusturya'ya karşı atak, İspanya'da İngiltere'ye karşı inatçıydı. Anvers'i bombalamış, Pritchard'ın öcünü almıştı. La Marseillaise'i inanarak söylerdi. Dermansızlığa, yorgunluklara, sağduyuya, ülküye, gözü pek cömertliklere, ham hayale, kuruntuya, öfkeye, övünmeye, korkuya geçit vermezdi. Her bakımdan acar bir adamdı. Valmy'de general, Jemap'ta asker. Bir humbaracı kadar yiğit, bir düşünür kadar cesur. Yalnız Avrupa'nın bu sarsılma ihtimalleri karşısında kaygı duyar, büyük siyasi maceraları uygun görmezdi. Hayatını tehlikeye atmaya daima hazırdı ama hiçbir zaman eseri feda etmezdi. Kraldan çok bir zeka olarak görünür, iradesini etkiye çevirerek sözünü dinletirdi. İnceleme kabiliyeti vardı ama kehanet kabiliyeti yoktu. Zekalara pek aldırış etmezdi ama adam seçmesini bilir, yani değerlendirmek için görmek ihtiyacını duyardı. Aklı tez işler, keskin çalışırdı. İşe yatkın bir zekası vardı, rahat konuşurdu. Hafızası kuvvetliydi. Sezar'la, İskender'le, Napolyon'la tek benzerlik noktası olan bu hafızadan daima yararlanırdı. Olayları, ayrıntıları, tarihleri, özel adları bilir, eğilimleri, ihtirasları, kütlenin değişik dehalarını, gizli istekleri, ruhların gizli derin ayaklanmalarını, kısacası vicdanların görülmez akımları denebilen şeyleri bilmezdi. Yüzeyde bulunanlarca benimsenirdi ama alt tabakanın Fransasıyla pek bağdaşamazdı. İncelikle her işin içinden çıkardı. Fazla hükümet ederdi ama yeteri kadar saltanat sürmezdi. Kendi kendinin başbakanıydı. Düşüncelerin sonsuzluğuna, gerçeklerin küçüklüğüne engel etmekte pek ustaydı. Medeniyet, düzen, teşkilat yaratmanın gerçek kabiliyetlerine iddiacı, kavgacı bir hava katardı. Bir hanedanın kurucusu, davacısıydı. Bir yandan şalmana, bir yandan dava vekiline benzerdi. Kısacası üstün, garip bir kişi. Fransa'nın kaygısına rağmen kudret yaratarak, Avrupa'nın kıskançlığına rağmen saltanat kurarak hükümdar oldu. Devrinin üstün kişileri arasında yer alabilecektir. Şanı şerefi biraz sevseydi, yararlıyı sevdiği kadar büyük olanı da sevseydi, tarihin en ünlü yöneticileri arasına katılabilirdi. Louis Philippe gençliğinde güzeldi, yaşlanınca da zarif kalabilmişti. Millet onu her zaman beğenmezdi ama kütle onu hep onaylardı, hoşa gidiyordu. Şu kabiliyeti vardı, sevimlilik. Onda ihtişam eksikti, kral olmasına rağmen taç yakışmıyordu. Yaşlı olmasına rağmen aksaç da yaraşmıyordu. Davranışları eski devirdendi ama alışkanlıkları yeni rejime uygundu. Yani 1830'a uyan bir asılzade burjuva karışımı, Louis Philippe hüküm süren geçiş devriydi. Eski telaffuzu, eski imlayı muhafaza etmiş, bunları çağdaş kanaatlerin hizmetine koşmuştu. Polonya'yı, Macaristan'ı severdi ama Polonyalılar derken Macarlar demek isterdi. 10. Charles gibi hassa alayı üniforması giyerdi ama Napolyon gibi de Legion d'honneur nişanı takardı. Kiliseye az giderdi, ava hiç. Operaya da hiç gitmezdi. Ne papazlar, ne zar uşakları, ne de dansözler onu baştan çıkaramıyordu. Bu da onun burjuvalarca çok sevilmesini sağlıyordu. Mahiyeti yoktu. Şemsiyesi kolunun altında sokağa çıkardı. Bu şemsiye uzun zaman onun başındaki aylanın bir parçası oldu. Bir parça duvarcı, bir parça bahçıvan, biraz da hekimdi. Attan düşen bir sürücüden kan alırdı. 3. Henry'nin kamasını almadan çıkmadığı gibi Louis Philippe de neştersiz dışarı çıkmazdı. Kralcılar ilk defa iyi etmek için kan akıtan bu kralla alay ediyorlardı. Tarihin Louis Philippe'e karşı olan şikayetlerinde yapılacak bir çıkartma vardır. Krallığı suçlayanlar, saltanatı suçlayanlar, kralı suçlayanlar var. Her biri ayrı bir toplam veren 3 sütun. Zorla elinden alınan demokratik hak, ikinci dereceye düşen ilerleme, şiddetle bastırılan sokak protestoları, ayaklanmaların askeri cezaya çarptırılması, kılıçtan geçirilen karışıklık, Trans-Nonen Caddesi, askeri mahkemeler, gerçek memleketin kanuni memleket tarafından mahvedilmesi, 300 bin imtiyazlıyla kazancı paylaşan hükümet, bunlar krallığın işi. Reddedilen Belçika, çok sert bir şekilde zapt edilen Cezayir, Hindistan'ın İngilizler tarafından zapt edildiği gibi medeniyetten çok vahşetle, Abdülkadir'e güvensizlik satın alınan Blaye, Deutsch, ödenen Pritchard. Bunlar saltanatın işi. Kralın işi ise milli olmaktan çok ailevi bir siyaset yürütmektir. Görüldüğü gibi çıkartmalar yapılınca kralın yükü hafifliyor. Onun büyük hatası şudur. Fransa adına alçak gönüllü davrandı. Bu hata nereden geliyor açıklayalım. Louis Philippe babalığı üstün gelen bir kraldı. Hanedan açtırmak istenilen bir ailenin bu kuluçka devri her şeyden korkar, rahatsız edilmek istemez. Sivil geleneklerinde 14 Temmuz'u, askeri geleneklerinde de Austerlitz'i bulunan halkı tedirgin eden bu aşırı çekingenlikler buradan gelir. Öte yandan ilk olarak yerine getirilmek istenen genel görevler bir yana bırakılacak olursa, Louis Philippe'in ailesine karşı olan bu derin sevgiye o aile layıktı. Bu aile topluluğu pek hayran kalınacak bir şeydi. Meziyetler kabiliyetlerle omuz omuzaydı. Louis Philippe'in kızlarından biri Marie d'Orléans, sülalesinin adını sanatkarlar arasına yerleştirmişti. Charles d'Orléans'ın bu adı şairler arasına koyması gibi. Ruhunu bir mermer heykele vermiş, buna Jeanne d'Arc adını koymuştu. Louis Philippe'in oğullarından ikisi de Metternich'ten şu demagojik övgüyü koparmışlardı. Onlar az görülen cinsten delikanlılar, hiç rastlanmayan cinsten prenslerdir. İşte hiçbir şey gizlemeden ama hiçbir şeyi de ağırlaştırmadan gerçek Louis Philippe. Eşitlik prensi olmak, kendinde restorasyonla devrimin çelişmesini taşımak, devrimcinin hükümet eden kişide güvenilir hale gelen o kaygı verici yanına sahip olmak. Bunlar 1830'da Louis Philippe'in talihi oldu. Hiçbir zaman bir adamla bir olay arasında bu kadar uyuşma olmamıştır. Biri ötekine işledi, tek vücut oldular. Louis Philippe 1830'un insan şekline girmesidir. Üstelik ondan yana olan büyük bir unsur daha vardı, sürgün. Tahtın yolunu açacak bir şeydi bu. Sürgüne gönderilmiş, avare, yoksul olmuştu. Çalışarak geçinmişti. Fransa'nın en büyük hanedan topraklarının gelirinin sahibi İsviçre'de karnını doyurmak için yaşlı bir at satmıştı. Rhineland'da kız kardeşi Adelaide el işi yapıp dikiş dikerken kendisi de matematik dersleri vermişti. Bir krala karışan bu hatıralar burjuvaları heyecanlandırıyordu. 11. Louis'nin yaptırdığı, 15. Louis'nin kullandığı Mont Saint-Michel Manastırı'ndaki son demir hücreyi kendi elleriyle yıkmıştı. Dumouriez'in arkadaşı Lafayette'in dostuydu. Cumhuriyetçiler Kulübü'ne üye olmuştu. Mirabeau onun omzuna vurmuştu. Danton ona delikanlı demişti. 93'te 24 yaşında Bay de Chartres olarak konvansiyonun karanlık küçük bir locasından pek yerinde olarak şu zavallı müstebit adını alan 16. Louis'nin yargılanmasına katılmıştı. Devrimin kör basireti, fikrin korkunç ezilişinde kişiyi adeta hiç fark etmeden, kralı krallıkta, kralı krallıkla beraber mahvederken, mahkeme salonunun geniş fırtınasının içinde, genel öfke soru sorarken, Kape ne diyeceğini bilmezken, bu karanlık esintinin altında o şahane baş şaşkın korkunç sallanırken, bu felakette herkesin mahkum edenlerle mahkum edilenin nispi masumluğu ortasında, o bütün bu olup bitenlere bakmış, bu şaşkınlıkları seyretmişti. Konvansiyonun huzuruna çıkan yüzyılları görmüştü. Sorumlu görülen şu bahtsızın, 16. Louis'nin arkasında karanlıklarda doğrulan müthiş suçluyu, krallığı görmüştü. Onun içinde hemen hemen Tanrı'nın adaleti kadar şahsi olmayan, halkın bu sonsuz adaletlerine karşı saygılı bir korku kalmıştı. Devrim onda olağanüstü bir iz bırakmıştı. Hatırası adeta dakikası dakikasına o yüce yılların canlı bir alameti gibiydi. Bir gün sözünden şüphe edemeyeceğimiz bir tanığın yanında kurucu meclisin alfabetik listesindeki bütün A harfini ezbere okumuştu. Louis Philippe bir açıklık, aydınlık kralı oldu. O saltanattayken basın özgürdü, meclis özgürdü, vicdan, söz özgürdü. Eylül kanunları açıktır. ışığın imtiyazlar üzerine kemirici bir kuvvet olduğunu bildiği halde tahtını ışık altında bıraktı. Louis Philippe sahneye çıkan bütün tarihi kişiler gibi bugün insanlık vicdanı tarafından yargılanıyor. Davacı daha ilk oturumunda. Tarihin o sayın özgür sesiyle konuştuğu saat daha onun için çalmadı. Bu kral hakkında kesin kararın verileceği an daha gelmedi. Ciddi, ünlü tarihçi Louis Blanc bile ilk hükmünü pek yakınlarda yumuşattı. Louis Philippe, 221'ler, 1830 denilen belirsiz kesinlikten iki şeyin, yani bir yarım parlamento ile bir yarı devrimin seçtiği adamdı. Ama herhalde felsefenin bulunması gereken üstün açıdan, yukarıda görüldüğü gibi biz onu burada mutlak demokratik ilke adına ancak bazı ihtiyatlar içinde yargılayabiliriz. Mutlak görüş altında iki hukukun, önce kişinin hukukunun sonra da halk hukukunun dışında elde edilen şey zorla elde edilmiş demektir. Yalnız bu ihtiyatlar içinde kalmak üzere hemen şimdiden şunu söyleyebiliriz. Ne yönden bakılırsa bakılsın Louis Philippe kendi başına iyi, insanlık açısından ele alınınca eski tarihin yaşlanmış dilini kullanırsak bir tahtın üzerinden geçen hükümdarların en iyilerinden biri olarak kalacaktır. Ona karşı olan ne vardır? Bu taht. Louis Philippe'den kralı çıkarın, insan kalır. Bu da bir insandır. Bazen olağanüstü sayılacak kadar iyidir. Çoğu zaman en ağır tasalar arasında Avrupa'nın bütün diplomasisine karşı savaşmayla geçen bir günün sonunda akşam saraydaki dairesine çekilirdi. Orada yorgunluktan bitkin, uyku bastırmış bir halde ne yapardı? Eline bir evrak dosyası alır, gecesini bir cinayet davasını yeniden inceleyerek geçirirdi. Avrupa'ya kafa tutmanın önemli bir iş olduğunu, bir adamı celladın elinden kurtarmanınsa daha da büyük bir iş olduğunu kabul ederdi. Adalet Bakanı'na karşı direnirdi. Kanun gevezeleri dediği savcılarla giyotine giden yol için adım adım çekişirdi. Bazen üst üste yığılan dosyalar masasını kaplardı. Hepsini incelerdi. Mahkum edilen bu zavallı başları bırakıp oradan ayrılmak onun için bir işkence olurdu. Bir gün yukarıda sözünü ettiğimiz tanığa şunları söylüyordu. Bu gece 7 tanesini kazandım. Hükümdarlığının ilk yıllarında ölüm cezası adeta kaldırıldı. Sökülen dar ağacı krala karşı zor kullanılmasına yol açtı. Ailenin büyük koluyla birlikte grev yaratıldı. Pratik kişiler yarı meşru bir giyotin ihtiyacını hissettiler. Bu, burjuvaların dar yanlarını temsil eden Casimir Perrier'in, burjuvaların liberal yanlarını temsil eden Louis Philippe'e karşı zaferlerinden biri oldu. Louis Philippe, Beccaria'yı kendi eliyle yorumlamıştı. Fieschi aletinden sonra, dipnot, Korsika doğumlu Fransız suikastçısı müthiş bir aletle 28 Temmuz 1835'te Louis Philippe suikast yapmıştı. Paris'te idam edildi. Ne yazık ki yaralanmadım, bağışlayabilirdim diye haykırdı. Bir başka seferde bakanlarının karşı koymasına direnerek çağımızın en parlak kişilerinden biri olan bir siyasi mahkum için şunları yazıyordu. Affı ihsan edildi. Bana sadece onu elde etmek kaldı.